Bu kitap Altınok'ta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Selçuk Buğra Baygül. Eserin adı Mühürlü Sandık. Yazarı Oya Tatlıbal. Türü roman. 44 Yayınları 2. Baskı Ankara. ISBN No 978-605-63-446-7-1. Bu kitap 183 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Ağustos 2014. Arka kapak. İdris Ali bir şelale gibi hırçınlıkla çarpan kalbinin sesini bastırmak istercesine ard ardına bir iki kez hızlıca öksürdü. Çoğu yeri kırık eski tahta tabureleri bahçenin en arka ucuna doğru taşıdılar. Böylece konuştuklarını halası duymayacaktı. Uzay kardeşinin elinden tutarak tabureye oturması için yardım etti. İdris Ali titreyen elleriyle ilk sayfayı açtı. İçinin titremesine engel olamıyordu. El yazısı olduğu için yazıyı ayırt etmekte zorlandığı harflere tüm dikkatiyle baktı. Harflerin bazılarının mürekkebi, yıllardır içinde bulunduğu rutubetten iyice dağılmıştı. Defteri biraz daha kendine doğru çekip göz hizasına kadar kaldırdı. Mühürlü sandık. Şimdi yaşayacakların belki bir hayal, belki de gerçek ama hayatın değişecek. Onu sen bulacaksın. O kapıyı araladığında kararı sen vereceksin. Bakalım, düşler mi gerçek, yoksa yaşadıkların mı? Hazır mısın? Dönerek açılır tüm kapılar. Haberci kuşlar havalanır. Karanlık onu kör ederken koruyucu bir ışıkla çevrilir. Dar yol, toprağın çekilmesiyle yol bir anda genişler. Kaya homurdanarak açıldığında yeşil sır 100 yıl süren uykusundan uyanır. Işık güneşe uzanır. İşte o zaman tüm gölgeler aydınlanır. Yeşil sır 3 boğumlu toprağa girer. Her kim onu canı pahasına kara serden koruyabilir ve ona layık olabilirse beklenen kurtuluş anı avuçların içinde olur. Zorlu yolculuk. Nihayet Türkiye'ye geldi. Bir komşu kapısı çalar gibi bu şehrin kapısını çalıp gönül rahatlığıyla içeriye girebileceğini biliyordu. Kafasını kaldırıp gökyüzünün duru maviliğine baktı. Sonra derin bir nefes alıp gülümsedi. Ne iyi etmişti buraya gelmekle. Yıllar sonra tanıdık bir dosta rastlamış gibi mutluydu. Cebinden çıkardığı mendiliyle alnında biriken teri sildi. Yolculuk henüz bitmemişti. Gitmesi gereken 5 saatlik yolu daha vardı. Çevresine bakındı. İnsanlar kalabalık kümeler halinde otobüs terminalinde bekliyordu. Hemen herkes bir yakınıyla konuşuyordu. Kimi gidecek olanı üzüntüyle uğurluyor, kimi sevinçle inenleri karşılıyordu. Birden dikkatini yaşlı bir kadın çekti. O çok üzgün görünüyordu. "Oh, inince haber ver. Merak etme annem, inince hemen ararım." Kadın gözlerinden akan yaşı başına sardığı örtüye saklayıp kafasını çevirdi. Karşısındaki genç onu teselli etmek istercesine sıkıca sarılıyordu. Bir yandan da "Sakın üzülme anne. Sağ salim geri geleceğim." diyordu. Sonra bir grup delikanlı genci kucaklarına alıp havaya doğru atıp tutmaya başladı. "En büyük asker bizim asker, en büyük asker bizim asker. Ne mutlu Türk'üm diyene." Demek askere gidiyor diye iç geçirdi. Gözleri nemlendi, çevresine bakındı. Gözyaşının en yakın tanığı mendiller, ellerin içine ya da giysilerin cebine gizlenmiş bekliyordu. Ne garipti şu insanoğlu. Hoş geldin diyen de ağlıyordu, güle güle diyen de. Yaşlı adam onlara bakmaktan kendini ve yaşadıklarını unuttu. Böyle anlarda hem ağlamaktan utanılır, hem de doyasıya ağlamak istenir, diye mırıldandı. Uzağa gitmenin, evinden ayrılmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Yıllar sonra geldi ülkeyi, meraklı bakışta bir kez daha taradı. İlk kez burayı ve buranın insanını özlediğini fark ediyordu. Tam o sırada beklediği otobüs ağır ağır perona yanaştı. Kalbi hızla atmaya başladı. İşte serüven devam ediyordu. Otobüse bindiğinde yolcuların meraklı bakışları arasında en arka koltuğa doğru yürüdü ve hemen boş olan koltuğa oturup derin bir nefes aldı. Birden ne kadar yorgun olduğunu fark etti. Kendini uyumamak için zorlamasına karşın göz kapakları gittikçe ağırlaşıyordu. Bedeni gevşedi. Dizlerinin üzerine koyduğu emaneti tutan elleri, uyku mahmurluğundan gevşeyip iki yana doğru düştü. Artık saklamak zorunda olduğu büyük sırrını unutup, derin, sakin bir uykuya daldı. "Amca, haydi uyan, artık geldik!" diye bir sesle irkildi. Yaşlı adam duyduğu sesle irkilerek gözlerini açtı. Bir an nerede olduğunu bile hatırlayamadı. Kalbi deli gibi çarpıyordu, yorgun gözleriyle etrafı kolaçan etti. "Geldik mi?" "Evet." Telaşla dizlerinin üzerinde duran sandığa baktı. Oradaydı. Sevinerek sarıldı. Karşısında duran genç adam şaşkınlıkla kendisine bakıyordu. Hemen toparlanıp sırtını dikleştirdi. Kuruyan dudaklarının arasından çıkan sesi hırıltılıydı. "Sağ olasın evlat, uyuyakalmışım." "Uzaktan mı geliyorsun emmi? Yol boyunca hiç uyanmadın." Yaşlı adam ser verip sır vermeyeceğini biliyordu. "Yol da uzak, ben de yaşlandım artık," diyerek ayağa kalktı. Aşağı indiğinde akşam olmak üzereydi. Derin bir nefesle bu küçük şehrin havasını içine çekti. Şimdi kendisini daha iyi hissediyordu. 2 günlük yorgunluğunu birkaç saatlik uyku silip atmıştı sanki. Bundan sonra yolu nasıl gideceğini düşünmeye başladı. Bu saatte köye gidecek bir araç yoktu. Yürümeye kalksa en az 2 saat sürerdi. "Bir de ondan sonrası var," diye mırıldandı. Onca yolu bu yorgun bacaklarla, üstelik akşamın bu ayazında nasıl bitirecekti? Uzayıp giden toprak yola baktı. Yol gözünde gittikçe büyüse de ağır adımlarla yürümeye başladı. Sanki karanlık, kalın bir perde gibi inmiş, her yeri sarıp sarmalamıştı. Kucağında içindeki sırrın ağırlığını taşıyan sandığa baktı. Tüm bu zorluk bunun içinde. Kimseye belli etmeden sandığı oraya bırakıp hemen geri dönmeliydi. 45 yıllık bir bekleyişti bu. Rüzgarın etkisiyle yaşlı bedeni üşümeye başladı. Üstelik karnı da çok açtı. "Şimdi sıcacık bir çorba, bir dilim ekmek olsa," diye mırıldandı. Tıpkı çocukluğunda olduğu gibi. Sobanın yanına kıvrılıp yatmayı ve annesinin hazırladığı nane kokulu o nefis çorbayı ne kadar içmeyi, ne kadar çok isterdi. Böylesine saklaması gereken bir sırrı olmasa, burada bulunan herhangi bir evin kapısını çalıp bir tas çorba isteyebilirdi. Türklerin ne kadar misafirperver olduklarını o da iyi biliyordu. Duyduğu ses kafasında beliren düşünceleri birdenbire dağıttı. Korkuyla dönüp arkasına baktığında kendisine doğru yaklaşan 2 atın çektiği arabayı gördü. Sevinçten gözleri parladı. Çok şanslıyım diye mırıldandı. Yamaçtaki ilk köye gideceğim. Beni de alır mısınız diye bağırdı. Arabacı karanlıkta geç fark ettiği adama baktı. Sonra atların gemini biraz sertçe çekip arabayı güçlükle durdurabildi. At arabasını süren ince bıyıklı genç adam sanki onu yıllarca tanıyormuşçasına gülümsedi. Gel bakalım dayı. Sağ olasın evlat. Arabanın arkasında üç kişi oturuyordu. Bir tarafta üst üste dizilmiş çuvalları tutan ve ona göz kulak olan adam ona bakıp gülümsedi. Yaşlı adam önce örtülü sandığı arabanın içine bıraktı. Biri hemen ayağa kalkıp sandığı almak istedi. Yaşlı adam ivedice arabaya binip ellerini sandığın üzerine koydu. Arabanın tahtadan yapılmış tabanına oturup sandığı kucağına aldı. Sağ olasın. Önemli değil. Sırtını yaslayıp ayaklarını uzattı. Bedeni bunca yorgunluğa itiraz eder gibi bir anda gevşedi. Geçtikleri toprak yol, atların ayak sesleriyle inlerken, çoğunluğun da bellerinde kalan ama anımsayamadığı bir melodinin tınısı gibi onu rahatlatıyordu. Sessizliğin içinde çınlayan doğanın tüm sesleri şefkatli ninni gibi geliyordu. Şansın varmış dayı. Yaşlı adam hemen kendine gelip onunla konuşan gence doğru eğilip baktı. Neden? Biz normalde bu saate pek kalmazdık ama bugün tarlada işimiz biraz uzadı. Diğeri gülümseyerek söze karıştı. Yoksa yürüyerek giderdin köyüne. Yaşlı adam haklısın der gibi kafasını salladı. Dayı buralı mısın? Başını çevirmeden genci yanıtladı. Değilim. Nerelisin? İlk kez sorulardan bu kadar rahatsız oluyordu. Belki de insan saklayacağı bir şeyler olduğunda yanıt vermek istemezdi. Dikkat çekmemek için soruyu kısık bir sesle yanıtladı. Buharalı. Buhara mı? Evet. Orası çok uzak değil mi? Gidersen hiçbir yol uzak değildir evlat. Buraya daha önce geldin mi? Evet geldim. Hatta çocukluk yıllarımda bir süre burada kalmıştım bile var. Genç kahkahayla gülmeye başladığında yaşlı adam ona doğru dönüp şaşkınlıkla baktı. Neden güldün? Buranın havası böyledir dayı. Bir kez kokladın mı bir daha gelmek istersin. Yaşlı adam kafasını evet der gibi yukarı aşağı salladı. Ah bir bilsen neden geldiğimi diye düşündü. Gerçi bir arkadaşından başka kimse bilmiyordu ya. Dayı yere bıraksana. Onu duymazdan gelerek kafasını akıp giden toprak yola doğru çevirdi. Genç onun duymadığını düşünerek ineledi. Dayı yere bırak istersen. Kolların ağrır. Sağ olasın evlat. Böyle iyi. Örtünün altında önemli bir şey mi var? Sandık. Bir an dudaklarından dökülen kelimeler için kendine kızdı. Ağız alışkanlıklarından bir anda sandık deyivermişti. Yüzü kıpkırmızı oldu. Nasıl olur da bunu söyler, sırrını açığa çıkarırdı. Genç adamın umursamaz sesiyle kendine geldi. Kırılacak bir şeyler var sanırım içinde. Onun ne dediğini anlamadı. Kendini toparlayıp, efendim? Diye kekeledi. Genç onun ağır işittiğini düşünerek biraz daha bağırmaya yakın bir sesle konuştu. İçin ne diyorum? Kırılacak bir şeyler var galiba. Yaşlı adam, sırrı açığa çıkacakmış gibi elinde tuttuğu ağırlığa daha sıkı sarılmaya başladı. Sonra kendini toparlayıp soğukkanlılıkla kendisine bakan gence gülümsedi. Onu daha fazla merakta bırakmadan ve şüphe uyandırmadan bu konuyu kapatması gerektiğini biliyordu. Örtü kirlenmesin diye bırakmıyorum evlat. Hem biraz ileride ineceğim dedikten sonra başını yeniden çevirdi. Genç onu kendisiyle sohbet etmeyeceğini anladı. Dönüp yanındaki arkadaşıyla konuşmaya başladı. Yaşlı adam göz ucuyla gence baktı. Onu düşünüp üzüldü. Ancak yaşayacakları aklına geldiğinde elinde olmadan heyecana kapılıyordu. Sandığı onun getirdiğini kimse görmemeliydi. Üstelik bir an önce işini bitirip yokluğu fark edilmeden yaşadığı şehre dönmesi gerekiyordu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.